1. Korintoslara Mektup 6. bölüm 11. ayetteyiz. Sizden birinin öbürüne karşı bir davası varsa, kutsallar önünde değil de imansızlar önünde yargılanmaya cesaret eder mi? Kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmiyor musunuz? Madem dünyayı yargılayacaksınız, böyle önemsiz davaları görmeye yeterli değil misiniz? Bu yaşamla ilgili davalar bir yana, melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz? Bu yaşamla ilgili davalarınız olduğunda, inanlılar topluluğunda en önemsiz sayılanları mı yargıç atıyorsunuz? Sizi utandırmak için söylüyorum bunu. Kardeşler arasındaki davalarda yargıçlık edecek kadar bilge biri yok mu aranızda? Kardeş, kardeşe karşı dava açıyor, üstelik imansızlar önünde. Aslında birbirinizden davacı olmanız bile sizin için düpedüz yenilgidir. Haksızlığa uğrasanız dahi iyi olmaz mı? Dolandırılsanız dahi iyi olmaz mı? Bunun yerine siz kendiniz haksızlık edip başkasını dolandırıyorsunuz. Üstelik bunu kardeşlerinize yapıyorsunuz. Günahkarların Tanrı egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaklar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Böyle diyor ilk 10 ayette. 11. ayette bazılarınız böyleydiniz diyor ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla doğrulukla donatıldınız. Mesih inanlısının yargı kapasitesine sahip olduğunu Pavlos belirtir ve 3 neden bize sıralar. Birincisi nedir 11. ayette? Yıkandınız. Doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı bunu diyor Titos 3. bölüm 5. ayette. Değerli dostum, bizler yeniden doğduk, yıkandık. Tanrı'nın merhameti aşağıya uzanıp bize dokunduğu için bizler de merhamet uzatmasını bilmeliyiz. Yani bize merhamet edildi, biz o merhameti yaşadık ve bizler de merhamet elimizi uzatmamız gerekir. Günümüzde yıkanmış olan her kulede imanlılar olduğunu kabul etmeliyiz. Kendimizi imansızlar yerine onlara teslim edebiliriz. Ama yıkandınız. Korintoslar mektubunda yıkanmanın iki türü vardır ama burada kişisel temizlenmeden yani Mesih'te olmaktan söz ettiğini sanıyorum. Bunun anlamı Mesih'in bizden yana olduğu ve bütün imanlıların Mesih'te kardeşler olduklarıdır. İsa Mesih'e her iman eden İsa Mesih'in kanı aracılığıyla yıkanıyor, tertemiz kılınıyor. İsa Mesih'e her iman eden kişi Tanrı'nın önünde durabiliyor. Bizler İsa Mesih'e iman etmekle Mesih'in bedenine konuluyoruz. Her bir imanlı. Bu nedenle kardeşleriz. Bir Mesih imanlısı beni yargılarsa kardeşlerimden biri beni yargılıyor demektir. Kendimi bir kardeşin yargısına teslim etmeye razıyım demektir. Küçük bir kız sokakta ağır bir bebeği taşıyordu. Onu gören bir adam, "Küçük kız, o bebek senin için ağır değil mi?" diye sordu. Kız çok ilginç bir yanıt verdi. "Hayır," dedi, "o benim kardeşimdir." Aradaki bağ büyük bir fark yaratır değil mi? Bir kardeş fazlasıyla ağır değildir. Ben Mesih'teyim ve kardeşim Mesih'te. Bu nedenle kardeşime güvenmeye razı olmalıyım. Aklandınız diyor, yani doğrulukla donatıldınız. Kardeşimin yargıç olabilme kapasitesinin 3. nedeni onun günahlarının da benimkiler gibi bağışlanmış olduğudur. O da benim gibi doğrulukla donatıldı. O da benim gibi Tanrı'nın tahtı önünde doğru ilan edilmiştir. Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayabilir? Onları aklayan, onları doğrulukla donatan Tanrı'dır diyor Pavlos Romalılar 8:33'te. Oysa çalışmayan, Ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır diyor Romalılar 4:5'te. İmanlı kardeş bunu bilir ve onun benim davama başka herkesten daha iyi bakabileceğine inanıyorum. 12. ayette bana her şey serbest diyor Pavlus. Ama her şey yararlı değildir. Bana her şey serbest ama hiçbir şeyin tutsağı olmam. Başka deyişle her şey yapmaya özgürlüğüm vardır ama her şey yararlı değildir. İmanlının yapabileceği bir sürü şey vardır ama bunları yapması yararlı değildir. Örnek olarak birçok şey verebilirim. Pavlus burada bir örnek veriyor. Elçi bu bölümün son ayetlerinde yanlışla doğruluk arasındaki ya da doğru arasındaki yargılama ilkelerinden bazılarını ortaya koyar. Elçi Pavlus, imanlının Mesih'te özgürlüğü olduğunu, evet, onun özgürlüğü olduğunu üzerine basa basa belirtiyor. İsa Mesih'e iman ettin mi kardeşim? Ettiysen, o zaman Mesih'te özgürlüğe sahipsin. Pavlus bunu vurguluyor. İmanlının her şeyi yapmaya özgürlüğü vardır. Ama her şeyin yararlı olmayacağını da bilmelidir imanlı. Yani imanlı özgürdür ama bu onun her şeyi yapabileceği anlamına gelmez kesinlikle. Örneğin imanlı özgürdür ama vergi kaçıramaz. İmanlı özgürdür ama zina işleyemez. İmanlı yalan konuşamaz. Aynı zamanda imanlı kardeşine karşı da sorumlulukları vardır. Bir kardeşin tökezlenmesine neden olmak istemez. Yeme içme konusunda bile bir kardeşinin vicdanını rahatsız edecek bir girişimde de bulunmaz. Örneğin birçok ülkede de halen olduğu gibi Pavlus'un zamanında imanlılar arasında bir imanlının domuz eti yiyip yiyemeyeceği sorunu vardı. Pavlus bunda bile çok bilgece bir yanıt veriyor. Evet, et yeme konusunda da özgürlüğüm var. Ama bazı durumlarda bu bazı kardeşlerime tökez olabilir diyor. O zaman da bunu yapmam doğru olmaz. Başka bir önemli nokta da şudur. Bazı şeylerin tutsaklık yaratma özellikleri vardır. Yani bazı şeylere tutsak olmak mümkün. Ya da bazı eylemler, bazı şeyler tutsaklık yaratır. Ama Pavlus, ben hiçbir şeyin tutsağı olmam diyor. Bu şu anlama geliyor. Hiçbir şeyin beni eline almasına, beni idare etmesine, beni köle etmesine, bana bağlılık yaratmasına izin vermem. Günümüzde birçok insan kumara, eroine, içkiye tutsak olmuştur. Ne yazık. Birçok tanıklıklarda İsa Mesih'e gelen insanların bu tutsaklıklardan kurtulduklarına tanıklık ederler. Daha önce eroinmandı ama Mesih'e iman ederek Mesih'in yardımıyla bu bağdan kurtulmuştur. Ya da kumara ya da başka şeylere. İman yaşamında da imanlıları tutsak edebilecek her tür girişim ve eylemden uzak durulmalıdır. Yemek mide için, mide de yemek içindir diyor Pavlus 13. ayette. Ama Tanrı hem mideyi hem de yemeği ortadan kaldıracak. Beden cinsel ahlaksızlık için değil, Rab içindir, Rab de beden içindir. Tanrı insanın midesini öylesine harika bir şekilde yarattı ki, yemek yenildiğinde midenin salgıladığı salgılarla yemek harika bir şekilde hazmedilmekte ve vücudumuza, bedenimize gereken gıdaları yollamaktadır. Yemek içmek yaşayabilmemiz için gereklidir ama buna rağmen hayatımızın ilk yerine yemek yeme oturmamalıdır. Çünkü her şey gibi yemenin değeri de gelip geçicidir. Başka deyişle imanlı obur da olmamalıdır. Tabi Pavlus bedene ilişkin kurallar koyduğunda bedenin cinsel ahlaksızlığa da verilmemesi gerektiğini söylüyor. Tanrı insanı yaratırken, insanın bedenini tasarlarken, ona şekil verirken, insanın her şeyiyle Rabbi yüceltmesini, Rabbe hizmet etmesini amaçladı. 1. Korintoslar 6. bölüm 13. ayette çok önemli bir nokta daha vardır. Evet, beden Rab içindir. Rab da bedenin esenliği içindir diyor. İşte harika olan budur. Bu ne demektir biliyor musunuz? Rab bizim bedenimizle ve bedenimizin iyiliğiyle, doğru kullanımıyla ilgilenmektedir. Romalılar 12. bölüm 1. ayette Paulo şöyledir. Kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarıyorum. Bedenlerinizi diri, kutsal ve beğenilir sunu olarak Tanrı'ya sunun. Sunmanız gereken sağlıklı ruhsal hizmet budur. Evet değerli dostlar, yiyecekler bir gün ortadan kaldırılacaklardır. Midelerimiz de bir gün ortadan kalkacaktır. Yediğimiz şeylerde iman özgürlüğü vardır. Buna tezat olarak bedenlerimizin cinsel ahlaksızlık için kullanılmaması gerekir. Bedenlerimiz Rab'be aittirler. Rab'bi dirilten Tanrı kendi kudretiyle bizi de diriltecek. Bedenlerinizin Mesih'in üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz? Mesih'in üyelerini alıp bir fahişenin üyeleri mi yapayım? Asla. 1. Korintoslar 6 ayet 14-15. Günümüzde gençler evlenmeden bir arada yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Böyle bir çift bana geldi ve Hristiyan hizmete girmek istediklerini bildirdiler. Evli değillerdi ve birlikte yaşıyorlardı. Bilmiyorum gittikleri kilise nasıl bir yerdi, buna nasıl izin veriyorlardı. Onlara evlenmeleri gerektiğini söyledim. Neden dediler? Çünkü Tanrı bunu emrediyor. Tanrı bu işin böyle olmasını istiyor. Bunu yapmaya razı olana kadar, tövbe edip, evet Rabbin önünde durana kadar ona hizmet edemezsiniz dedim. Bakın, Tanrımız sadece oğlu İsa Mesih'i ölümden diriltmekle kalmadı dostum. Bizi de ölümden diriltecektir. Bu harika değil mi? Bu nedenle her Mesih imanlısının ölümden yaşama geçeceğini, yani sonsuz yaşama dirileceğini kesin olarak bilmeliyiz. Buna umudumuz vardır. Bu nedenle imanlının kurtuluş güvencesi vardır. Biliyor musunuz? İmanlı dirildiğinde sadece ruhsal olarak değil, imanlının bir bedeni de olacaktır. Bu beden Rab İsa'nın görkemli bedenine benzer olacaktır. Böylece sonsuza dek Rabbimizle birlikte cennette olacağız. Orada hep birlikte yaşayacağız. İşte bu harika değil mi? Fahişeyle birleşenin onunla tek bir beden olduğunu bilmiyor musunuz? İkisi tek bir beden olacaklar deniyor. Oysa Rab'le birleşen kişi onunla tek bir ruh olur. Cinsel ahlaksızlıktan kaçın. İnsanın işlediği tüm diğer günahlar bedenin dışındadır ama cinsel ahlaksızlıkta bulunan kendi bedenine karşı günah işler diyor 1. Korintoslar 6, 16-18 ayetlerde. Dostum, evlilik dışı cinsel ilişkiler yani zina içinde yaşayarak Mesih'e hizmet edemezsiniz. Ben biraz daha ileriye gideyim. Evlilik dışı cinsel ilişkiler içerisinde yaşayarak, zina içerisinde yaşayarak Mesih'e iman edemezsiniz. İkisinin bir arada yaşaması ve yaşamaya devam etmesi mümkün değil. Tabii iman etmeden önce insanın işlediği bir sürü bozukluklar vardır. Ama İsa Mesih'e gelince normal olarak o insan, o insanlar hayatlarındaki düzensizlikleri düzene koyarlar Rabbin yardımıyla. İman edenin yüreğinde kutsal ruh vardır ve kutsal ruh onlara bu düzensizliği gösterir. Aynı zamanda yolu da gösterir. Ve onlar gelip Rabbin önünde tövbe ederler ve hayatlarını, ilişkilerini düzene koyarlar. Bu nedenle zina içerisinde olan bir kimse Rab'be hizmet edemez. Ne yazık ki insanların genelde bu tür kişileri kabul ettiğini görüyoruz ama Tanrı onları kabul etmez. Unutmayalım ki her imanlı Mesih'in bedenine aittir. İsa'ya iman ettin mi kardeşim? O zaman sen Mesih'in bedenine aitsin. Biz iman eder etmez kutsal ruh bizi alır ve Mesih'in bedenine vaftiz eder. İmanlının ilk vaftisi budur. Tövbe eder etmez Mesih ile birleşir. Mesih'in bedeninin bir parçası olur. Her imanlı Mesih'in bedeninin bir üyesidir. Öyleyse bedenimizin üyelerini fahişe üyeleri yapmak doğru olur mu? Pavlos buna kesinlikle hayır diyor. Hiçbir zaman Bu mümkün değil. Yaratılışta Tanrı kadını ve erkeği yaratınca şöyle dedi. Adam annesini babasını bırakacak ve karısına bağlanacak. Onlar yani ikisi tek bir beden olacaktır. Yaratılış 2.24. Eğer bir kimse evlilik dışı bir ilişkiye girerse yani zina işlerse o zaman o kişiyle bir beden olur ki bu da bedeninin üyelerini fahişenin üyeleri haline getirmiş olur. Bir kimse İsa Mesih'e iman eder etmez Tanrı'nın ruhu o kimseyi alıp demin de belirttiğim gibi Mesih'in bedenine koyar. Yani onu Mesih'e vaftiz eder. Böylece imanlı Mesih'le birleşir, onunla özdeşleşir. Bu iki insanın birlikteliğinin, müşareketinin, bir arada olmanın en harika, en yakın ve görkemli göstergesi, simgesidir. Bunu gördüğümüz zaman Pavlos'un bu ayetlerde neleri bize göstermek istediğini daha iyi anlıyoruz. Mesih'e iman eden Mesih'le birleşir. Bu nedenle de asla başka yanlış birleşmelere, zinaya izin vermez, vermemeli. Hatırlarsanız Yusuf'a Potifar'ın karısı göz koymuştu. Düşünün bir kere. Bu köle olan Yusuf için harika bir fırsattı. Eğer Yusuf bu kadının isteklerine boyun eğseydi, çok rahat bir yaşam sürdürebilirdi. Ama o, bunun zina olacağını biliyordu. Bu nedenle de o kadının isteklerine hayır dedi. Hayır dediği için de cezaevine atıldı ve büyük ıstırap çekti. İlk dönemlerde evet büyük acılar çektiyse de Yusuf'un Rabbe olan sadakati, Rabbe olan itaati sonunda ona büyük bereketler geldi. Unutmayalım değerli kardeşim, günahın getirdiği sonuç her zaman yıkımdır. 1. Korintoslar 6:19-20. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin diyor. Burada birçok imanlının kabul etmediği harika bir gerçek görüyoruz. Bedenlerimiz kutsal ruhun tapınağıdır. Bedenlerimiz Tanrı'ya ait oldukları için bedenlerimizi evlilik dışı cinsel ilişkilerde kullanmamamız gerekiyor. Bu da bizleri bir sonraki bölümde ele alınan evlilik konusuna götürecektir. Pavlos her İsa Mesih'e iman eden kişinin evet kutsal ruhun tapınağı olduğunu söylüyor. İsa'ya iman ettin mi kardeşim? Ettiysen sen de kutsal ruhun tapınağısın. Bu çok önemlidir. Bunu bilmek önemlidir. Sende kutsal ruh vardır ve kutsal ruhla mühürlendin. İmanlı iman ettiği anda Mesih'in bedenine konulur, ruhta vaftiz edilir ve kutsal ruhu alır. Artık o kimse kutsal ruhun tapınağıdır. 1. Korintoslar 12:13'e göre imanlıların tümü ona bağlanmış, onunla ve bütün imanlılarla ruhta bir beden olmuşlardır. Ruh da onların içindedir. Bugün Mesih'e iman eden biri iman eder etmez ruhu alır, kutsal ruhu alır. Hiçbir imanlı kutsal ruh olmadan Tanrı'ya ait olamaz. Her imanlıda kutsal ruh vardır. O kutsal ruhu ne zaman alır? İman eder etmez. Bu bir kereye mahsus bir şey. İman eder etmez her imanlı kutsal ruhu alır ve kutsal ruh ile mühürlenir. Kurtuluşu gerçekleşinceye, kesinleşinceye kadar kutsal ruh, evet kurtuluşumuzun güvencesidir diyor Efesoslar 1. bölümde. Daha sonra Pavlos Korintos'a geldi, oradan Romalılara mektubu yazdı. Pavlos'un Romalılara yazdığı mektup çok önemlidir. Pavlos çağrılmış olan insanlara yazdı. Çağrılanlar arasında iki tür insan vardır. Kutsal kitaptan öğreniyoruz ki çağrı bütün dünya içindir. Her insan İsa'ya gelmesi için çağrılıyor ama herkes bu çağrıya, bu davete uymuyor. Evet demiyor, ona gelmiyor. Ama ona gelen çağrılan etiketini alıyor. Ona gelen o çağrıya evet diyendir. Bunun anlamı o çağrıya evet dedi, tövbe etti ve Mesih'in çağrısına uydu. Romalılara mektup tövbe eden insanlara yöneliktir. Pavlos Romalılar 5:5'te bu umut utanç getirmez çünkü Tanrı'nın sevgisi bizlere verilen kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimizde dolup taşmaktadır diyor. Elçi Pavlos'un burada bireylerin geçmişlerini bilmesi gerekmiyor. Onun mektubunu Kim okursa ki Korintoslara yazdığı mektuptaki gibi, ben İsa Mesih'in çağrısına uyduysam Tanrı'nın ruhu bendedir, benim yüreğime kutsal ruh gelmiştir diyebilecektir. Ve demeli de. Bunu tekrar ve tekrar vurguluyorum. Çünkü biliyorum ki birçok imanlı bu konuda şüpheye düşüyorlar. Hayır kardeşim, bunu söyleyen ben Ali değilim. Tanrı'nın kendisi söylüyor. İsa Mesih'e iman eden kimse kutsal ruhu alıyor. Mesih'e iman eden bir kimseye kutsal ruh bir daha ayrılmamacasına geliyor ve o kimseyi mühürlüyor. İşte bu harikadır. İşte bu inayettir. İsa'ya iman ettiysen kutsal ruhla mühürlendin nokta. Romalılar 8:9'da bunu daha da belirgin bir şekilde ifade ediyor. Mesih'in ruhunu taşımayan kişi onun sayılamaz. Dayanağımız bu olmalı. Eğer onunsa o zaman onun ruhuna da sahibiz. Eğer bizler kutsal ruhun tapınağıysak o zaman bu tapınağı asla kötü şeylerle doldurmamalıyız. Eğer kutsal ruhun tapınağıysak, Tanrı ruhunun tapınağıysak o zaman bu tapınağı evet onur getiren şeylerle, Rabbe yücelik getiren şeylerle doldurmalıyız. Asla kötü şeylerle doldurmamalıyız. Tam tersine bir bedel karşılığı satın alındık ve Tanrı'yı bedenlerimizde de yüceltmemiz gerekir.